Abi bir şikayetim var sana. Bu bölümde bir şikayetle başlayacağım. Bu Elon Musk geldi etkileşimci kardeşlerimizi doyurmak için böyle değişik değişik olaylara sebep olmaya başladı. Yok efendim yalan haberler. Yok efendim yapay zeka ile oluşturulmuş yalandan videolar. Ben artık ne gerçek ne değil anlayamamaya başladım. Şikayetim var bu konuda. Ne yapabilirim?
Twitter kullanmayabilirsin.
Yani çok basit oldu da bu. Bırakmak da istiyorum bu ara cidden. Çünkü hiçbir şeye inanmıyorum Twitter'da artık. Ne düşse önüme. Bu yalan şu yalan. O İsrail'in bombalama olayını bile. Hani böyle bayağı 2 gün bekledim cidden. Bir kere daha olsun ki. Heh tamam bu sefer gerçek doğruymuş diyelim diye. Yani o derece. Ama bırakamıyorum olmuyor.
Ya Community Notes da var aslında. O Elon Musk'la birlikte mi geldi yoksa daha önce mi geldi? İnan hatırlamıyorum ama Community Notes biraz da olsa çözüm bulmuş gibi bu olaya.
Elon Musk'la geldi diye hatırlıyorum ben. Elon Musk'tan önce öyle bir şey olduğunu hatırlamıyorum ya.
Yani evet orada da ama Community Notes adı üstünde aslında notları düşenler yine Twitter kullanıcıları. Hani orada da bir manipülasyon gibi bir şey olabilir. Ama şunu görüyor musun abi? Ben Twitter güzellemek istemiyorum ama geçen haftalarda konuşmuştuk ya çok fazla pornografik içerik sürekli spam yapılıyordu bir Twitter'da. Hani mesela giriyorsun bir paylaşımın altına hemen diyorlar ki oramı görmek ister misin? Buramı bilmem ne yapmak ister misin falan. O bayağı azalmış gibi duruyor. Belki senin de bu yakındığın şey ileride çözülür. Ne diyorsun?
O, evet o biraz azaldı. Şu anda mesela çok böyle pornografik içerikler olmasa da şey oluyor hala. Vücudunun bazı bölgelerini sergileyen ablalarımız düşüyor ama çok ağır böyle pornografik içerikler düşmüyor. Ya umarım düzelir de bu insanlar yalan bilgiyi etkileşim almak için üretiyor. İşte şu teknik direktörünün ağzından şöyle bir şey çıkmış gibi anlatıyorlar. O da geliyor 60-70 bin beğeni alıyor. Oradan para kazanıyor. Şimdi bunu nasıl engelleyebilirler bilmiyorum açıkçası.
Engelleyemezler abi. Benim aklıma hep şey geliyor. Açıkçası hani ülkede de yalan habercilik bir sorun ya Türkiye'de de. Ve bunun yaptırımı yok gibi bir şey. Belki yasalarda vardır ama en azından uygulandığını görmüyoruz. Belki orada Twitter şuraya gidebilir. Hani anında bunu engelleyemez. Evet. Ama yalan haber yaydığı tespit edilen ve bunu sürekli olarak yaptığı tespit edilen hesapları doğrudan banlayabilir. Doğrudan Twitter sistemi dışına atabilir. Ama burada da senin dediğin noktaya geliyoruz. Twitter bunu gerçekten istiyor mu? Çünkü asıl etkileşimi onlar alıyor. Ne kadar etkileşim demek? Twitter için de o kadar sayfa ziyareti ve reklam gösterme potansiyeli demek. O kadar gelir demek. Burada biraz yumurta tavuk var açıkçası. Yani evet toplumun zararına olan, kullanıcıların zararına olan şey aslında Twitter'ın gelir elde etmesini sağlıyorsa Twitter bunu ne kadar önüne geçmek isteyecektir? İnan ben de bilmiyorum abi.
Bir de o mavi tık olayı var. Mesela mavi tıkın varsa senin yorumlar önde gözüküyor. Etkileşim alma ihtimalin artıyor ve millet mavi tıka para veriyor. Bu da Twitter'ın işine geliyor falan böyle saçma sapan bir döngüye giriyor olay. Yani ne kadar düzelir bilmiyorum da umarım düzelir. Elon Musk gitti. Belki de onun gitmesi lazım.
Ben gideceğini pek sanmıyorum ya. Yani 44 milyar dolar da yatırım yaptıktan sonra bu kadar kısa sürede çıkacağını zannetmiyorum. Bir de onun da şey düşüncesi var. Twitter'ı ya da X'i nasıl adlandırmak istersen her şeyin platformu haline getirme düşüncesi var. İşte bir yandan diyor ki burada programlar yapılsın, video programlar, sesli programlar. Bir yandan mesela diyor ki oyun yayınları yapılsın, burası bir Twitch'e rakip olacak bir platform haline gelsin vesaire. Biraz daha böyle Facebook varileşme amacı var ama en azından bunu Facebook kadar hızlı yapmıyor gibi görünüyor şimdilik. Ama tabii Elon Musk'ın başında olduğu bir şeyin de ne kadar bunları sağlam adımlarla yapacağını hep birlikte görürüz abi. Ama yapay zeka burada herhalde önemli bir rol oynayacaktır yine diye düşünüyorum.
Evet. Diğer her platformda olduğu gibi. Mesela TikTok'ta da var yapay zeka. Biz daha önce de konuştuk. Böyle içerik üretmek için kullanılacaktı. Şimdi ilk haberimiz TikTok'la alakalı. Ben sana bırakıyorum sözü.
Abi evet senin dediğin gibi zaten TikTok'un daha önce yapay zeka kabiliyetlerini hatta konuşmuştuk. Deneysel özelliklerini konuşmuştuk. Kendileri belli oyuncuları alacaklardı. O oyuncuları artık bir baz model olarak kullanıp TikTok ticari hesaplarının kendi reklamlarını gerçek oyuncu kullanmadan üretebilmelerini sağlayacaklardı. Bak bu işin yazılım tarafı. Ama bir de bunları sağlayan ve Nvidia'yı, AMD'yi konuşmamıza neden olan donanım tarafı var. Niye? Çünkü Nvidia bu yapay zeka çözümlerinde inanılmaz büyük bir firma. Ve bu büyüklüğü şurada görüyoruz. Bütün neredeyse büyük şirketler Nvidia'nın çözümlerini kullanıyorlar. Meta'da öyle, TikTok'ta öyle, Google'da öyle, Microsoft'ta öyle. Donanıma geldiğinde işbirliği yapmada, yapay zekada Nvidia çok önde. Tabii bunun bir de zararları oluyor. Ne gibi? Nvidia taleplere yetişemiyor. Ya da Nvidia'nın istediği paralar çok oluyor. Çünkü o kadar fazla talep var ki ürünlerine, alıcıları adeta kapıştırıyor kim daha fazla para verirse diye. İşte TikTok'un sahibi ByteDance de çözümü TSMC ile işbirliği yapmada bulmuş. Ve kendi bağımlılıklarını, Nvidia'ya karşı olan bağımlılıklarını azaltmayı hedefliyorlarmış. Nasıl azaltmayı hedefliyorlar? Diyorlar ki biz TSMC ile işbirliği yapacağız ve 2026'dan itibaren de kendi yapay zeka GPU'larımızı üretebileceğiz bu şekilde. Ve bu sayede Nvidia'nın ürettiği yapay zeka çiplerinden farklı olarak kendi modellerimize sahip olacağız ve Nvidia'ya tamamen bağımlı halde kalmayacağız demişler. Burada üretim teknolojisi olarak falan da TSMC'nin geride kalmış bir teknolojiyi vermediğini görüyoruz. Gayet günümüz Nvidia GPU'larıyla ve diğer çiplerle ilişkili olan, onların da üretim süreçlerinde kullanılan N4 üretim teknolojisiyle üretilecek olarak görüyoruz. Mesela ByteDance'in Nvidia'ya H20 GPU'ları için, Nvidia'nın yapay zeka GPU'ları, $2 milyar üzerinde harcama yaptığı söyleniyor. Yani düşünsene, Nvidia'ya $2 milyar para kazandırmış ve bu GPU'lar da tamamen teslim edilmemiş henüz. Daha hani hazırlanma aşamasında olanlar da varmış. İşte bu Nvidia'nın istediği yüksek fiyat ve aynı zamanda tedarik sistemindeki sıkıntıların önüne geçmeyi düşünüyormuş ByteDance bu hareketiyle. Şimdi ByteDance tabii bu GPU'yu geliştirecek ama burada tabii ki eksik kalan birkaç noktada olacak. Ne gibi? Mesela Nvidia'nın bu H20 GPU'su Amerika'nın Çin'e olan yapay zeka çipleri yaptırımlarından ötürü epey kısılmış bir GPU abi. Ama buna rağmen ByteDance'in geliştireceği GPU bunun mesela kat kat üstünde bir performans sergilemeyecek diyor analistler, uzmanlar. Hani biraz daha performanslı olacak. Burada ama işte asıl nokta Nvidia'nın eline mahkum olmamak. Çünkü evet biraz daha performanslı olacaklar ama fiyat olarak Nvidia'nın sattığı fiyatlardan çok daha ucuza mal edebilecekler gibi duruyor. Bir de şöyle bir eksisi var. Şu anda bu büyük firmaların sahip olduğu yapay zeka çözümleri Nvidia GPU'ları üzerinde çalışmaya odaklı oldukları için Nvidia'nın CUDA çekirdeklerini kullanıyorlar. Ve böyle olunca da yazılımlar onlara göre optimize edilmiş oluyor. Tüm sistemler onlara göre optimize edilmiş oluyor. E ne oluyor? ByteDance kendi GPU'sunu ürettirmeye çalıştığında ya da kendi GPU'sunu artık kullanmaya çalıştığında diyelim, Nvidia'nın CUDA çekirdeklerine odaklı olan yazılımları da bir yerde değiştirmek zorunda kalıp aslında sistemini tamamen elden geçirmek zorunda kalacak gibi duruyor. Ama 2026 yılından itibaren TikTok'un artık Nvidia'nın değil de kendi çözümleriyle donanım tarafında ilerleyeceğini söyleyebiliriz. Böyle bir haber varmış.
TikTok için fazla iddialı bence ama peki TikTok öyle istiyorsa...
Ya da sen TikTok'u biraz küçümsüyorsun.
O da mümkün. O da mümkün. Bu ByteDance ne yapıyor? Ne şirketi bu normalde?
ByteDance çeşitli yazılım çözümleri sunan büyük bir şirket diyebiliriz. TikTok'un yanında başka servisleri ve başka yazılımları da var ve bu yazılım ve servisler son kullanıcıdan tut girişimcilere ve kurumsal çözümlere kadar gidebiliyor. Ama tabii ki en büyük ve en bilinen hizmeti TikTok. Böyle bir şirket.
Hiç duymamıştım. Artık biliyorum. Umarım CEO'sunu öğrenmek zorunda kalmayız. Şimdi bir de başka yapay zeka ile alakalı haberlerimiz var. Yapay zekanın çevreye verdiği rahatsızlıktan bahsetmiştik. Yine bu habere geliyoruz. Bu yapay zeka, bu sinsi robotlar bizim çevremize zarar veriyor ama bunun da üstesinden geleceğiz, değil mi Buğra?
Umarım üstesinden geleceğiz ama yapılan araştırmalar şu anki etkilerinin artarak devam edeceğini gösteriyor. Çünkü şu anda kalıcı bir çözüm bulunabilmiş durumda değil. Yapay zeka nasıl bir etki gösteriyor çevreye? Şöyle, Kaliforniya Üniversitesi Riverside araştırmacıları yaptıkları bir araştırmada yapay zeka çözümlerinin veri merkezlerini özellikle soğutmak için ve bu veri merkezlerine gereken gücü sağlamak için su ve elektrik tüketiminde inanılmaz artışlara ve dolayısıyla çevre kirliliğine yol açtığını bulmuşlar. Mesela Texas en düşük su tüketimine sahipmiş bu konuda. 100 sözcük içeren bir metin 235 mililitre bir su tüketilerek oluşturulabiliyormuş. O su da soğutma ihtiyacından kaynaklanıyor bu arada. Yapay zeka algoritmaları su içmiyorlar.
Peki yani şöyle mi? Ben ChatGPT'ye bir soru soruyorum. O bana 100 kelimelik bir şey yazıyor ve 230 mililitre su mu içiyor yani?
Evet, sistem onu oluşturabilmek için bir hani ekran kartları veya yapay zeka çipleri çalışıyor ya arkada. Onlar çalıştıkça elektrik çekiyorlar ve enerji de ısıl atık olarak yayılıyor. Ve o senin ısıl atığı soğutman gerekiyor bir şekilde. O çiplerin düzgün sıcaklıkta çalışabilmeye devam edebilmesi için. İşte bu işlemi eğer Texas'ta yaparsan 235 mililitre su tüketiyormuş sistem. Senin 100 sözcüklük bir metnin için. Fakat mesela aynı görevi Washington'da yaptırmaya çalışırsan 1408 mililitre su gerekiyormuş. Araştırmacıların bulduğu korelasyon şuymuş. Su ihtiyacı veri merkezine yakınlık ve bulunduğu devlete ya da eyalete göre değişiyormuş. Düşük su tüketimi daha ucuz elektrik ve daha yüksek elektrik tüketimiyle alakalıymış. Bunların arasında bir korelasyon varmış açıkçası. Bunun yanı sıra hani sadece orada bir sorgu döndüren, bir şeyler yapay zeka modellerinden bir şeyler üretmesini isteyen insanlar etkilenmiyor. Aynı zamanda veri merkezlerinin bulunduğu kasabalardaki normal tüketiciler de bu maliyetten etkileniyormuş. Çünkü veri merkezleri yüzünden daha fazla fatura ödemek zorunda kalıyorlarmış. Oradaki toplam tüketim arttığı için. Ve bu araştırmacılar şuna da bakmışlar. Demişler ki acaba hani günümüzde popüler olan bazı algoritmalar ne gibi tüketim değerlerine sahipler veya bu algoritmaları geliştirmeseydik bunların yerine ne yapabilirdik diye. Mesela Meta'nın sahip olduğu Llama 3 modelini eğitmek için 22 milyon litre su tükettiği rapor edilmiş.
Ya abi şimdi bu da şey gibi oldu biraz. Bu Amerikalıların ölçü sistemi gibi oldu. Kıyaslaman lazım. Şimdi ben burada yaşadığım için ben alıştım artık. 22 milyon litre su ne bana gelmiyor. Bana kıyasla bu. 22 milyon litre su. Kaç insanın içeceği su ya da işte nedir bu? Nasıl anlayacağım ne olduğunu?
Şöyle anlatayım abi. 22 milyon litre suyu 2 ton pirinç yetiştirmek için kullanabiliyormuşsun. 2 ton pirinç de ortalamada 164 Amerikan vatandaşının yıllık toplam pirinç tüketimine denk geliyormuş. Böyle bakınca çok da yüksek gibi duyulmuyor ama şöyle düşün. Yani Llama 3'ü eğitmek bu kadar sürüyor. Bir de şimdi Llama 3'ün kullanılması var. Hani insanlar deli gibi bana lütfen şunu yazar mısın? Bana şu görseli üretir misin? Yok şunun şurasını düzelt, bunun burasını düzelt diyor. Yani hani düşün arkada her gün bir 164 Amerikan vatandaşının pirinci gidiyor. Belki de.
Kardeşim ben geçen gün ChatGPT'den kendime saatlerce tarot baktırdım. Demek ki kaç kişinin pirincini yedim. Afrika'daki çocukların suyunu içirdim ChatGPT'ye. Ben kendi keyfime hiçbir işe de yaramayan bir şey için sırf denemek için binlerce kişinin hakkına girdim. Şimdi sen bu haberi geçen hafta yapsan ben bunları yapmayacaktım. Günahı senin boynuna.
Bundan sonra yaparsan da misli senin boynun abi. Hadi bakalım. Ya şaka maka gerçekten hani elimizde çok rahat ulaşabildiğimiz bu tür araçlar olduğu için sonunu düşünmeden hareket ediyoruz ama ciddi manada bu yapay zeka modellerinin ve bu yapay zeka modellerini çalıştıran veri merkezlerinin elektrik ve su tüketimleri inanılmaz boyutlarda. Mesela elektrik tüketimleri demişken ondan da örnek vereyim. Yine bir hesaplama yapılmış bu araştırma içinde. Denmiş ki eğer her 20 Amerikan vatandaşından biri haftada sadece bir kere GPT-4 modelini kullanırsa, yani tek bir soru soruyor bu 20 kişiden biri. 17 milyon vatandaş 52'şer tane soru sormuş oluyor yıl boyunca. Ve bu soruları cevaplamak için GPT-4'ün 121 bin megawatt saat enerji tüketmesi gerekiyor. Yine bunu kıyaslayacak olursak bu da 700 bin nüfuslu mesela Washington'ın tüm evlerini 20 gün boyunca besleyecek elektrik miktarına eşdeğer. Düşün sadece birer kez soru soruluyor haftada ve bu birer kez soru soran da Amerikan vatandaşlarının 20'de biri. Yani sen tarot falı baktırırken bayağı bir haneyi de elektriksiz bırakmışsın abi.
Bir de bir şey değil mi? Sen mesela sadece Amerikan vatandaşları üzerinden diyorsun. Bunu Türkiye'de de, Avrupa'da da, Asya'da da kullanan var ya. Bu çok yüksek ya. Çok fazla bu.
Evet ve 20'de 1 belki de ortalamada düşük bir orandır. Belki daha yüksektir. Ve haftada bir soru.
Haftada bir soru, evet. Öğrencileri düşün. ChatGPT'yi öğrencilerin ne kadar çok kullandığını. O haftada bir soru değil o yani. Hani.
Kesinlikle değil ve muhtemelen yine bu model yapılırken nasıl bir cevap olduğu da önemli. İşte mesela metin oluşturma en basit şeylerden biri ama sen görsel ürettirmeye çalışıyorsan mesela metin oluşturmadan kat kat daha zor bir görev ve kat kat daha fazla elektrik ve dolayısıyla daha fazla soğutma ihtiyacı duyan bir görev. Bunları düşününce ciddi manada elektrik tüketiminin ve su tüketiminin yüksek oranlarda, yüksek miktarda olduğunu söyleyebiliriz. Tabi burada her şey kötü değil yani. Bunun tek farkında olanlar Kaliforniya Üniversitesi Riverside'daki araştırmacılar ya da sen ve ben değiliz. Bunun farkında olan şirketler de var. Çünkü bir yandan da onların karbon nötr olma hedefleri var ya, işte karbon ayak izini azaltalım, şu yıla kadar karbon nötr olalım vesaire. Ama bu yapay zeka modelleri devreye girdikçe, veri merkezleri devreye girdikçe Microsoft, Google, Meta, OpenAI gibi şirketlerin bu hedeflere ulaşması da zorlaşıyor. Mesela bu durumla ilgili Microsoft sözcüsü Craig Chincott da bir açıklama yapmış. Demiş ki biz şirketin veri merkezleri susuz soğutma çözümleri sunabilecek şekilde geliştirmeye çalışıyoruz demiş. Ama bunu nasıl yapacaklar, ne zaman yapacaklar, çözüm yolları neler, hiçbir somut bir şey söylememiş. Yani evet, bir şeyler yapılmaya çalışılıyor ama buna dair somut adımları henüz görmüyoruz. Fakat bir yandan da somut adım atılan yerler de var.
Evet, mesela Microsoft yapay zeka veri merkezi için Three Mile Island nükleer santralini satın mı alıyormuş?
Santrali satın almıyor Meriç ama santralin üreteceği elektriği komple satın almayı planlıyormuş. Microsoft ve Constellation Energy bir ortak duyuru yapmışlar ve demişler ki Pennsylvania'daki Three Mile Island nükleer santralini tekrar faaliyete geçireceğiz ve faaliyete geçtikten sonra da Microsoft buranın ürettiği tüm elektriğe talip olacak ve bu elektriği veri merkezinde kullanacak diye bir açıklama var. Bu arada Three Mile Island nükleer santrali insanlara tanıdık gelebilir. Ben de okuduğumda şey demişim ya, bir dakika, bu santralde bir olay olmamış mıydı demiştim. 1979 yılında ikinci reaktöründe bir sızıntı gerçekleşmiş bu santralin, Çernobil'den 7 yıl önce kadar. Burada Microsoft'un ve Constellation Energy'nin ilk hedefi birinci reaktörü devreye geçirmekmiş 2028 yılında ve oradan 835 megawattlık bir enerjiyi üretmekmiş. Bu da 800 bin konuta verilecek enerjiye denk geliyormuş. Düşün, 800 bin konuta verilecek enerjiyle Microsoft veri merkezindeki enerji ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Ve aynı zamanda herhalde belki de bu nükleer santral kazasını da biraz unutturmak için ismini de değiştiriyorlarmış. Three Mile Island olmayacakmış artık ismi. Crane Clean Energy Center olacakmış. Crane turna kuşu da demek bu arada. Yani winch de demek ama ben herhalde turna kuşundan esinlendiklerini düşünüyorum. Turna Temiz Enerji Merkezi gibi bir şey olacakmış ismi. Microsoft doğrudan veri merkezine elektrik çekmeyecekmiş bu arada. Hani hortumu kendilerine bağladılar durumu oluşmayacakmış. İlk önce yerel elektrik şebekesine gidecekmiş. O şebekeden gelen elektriği de Microsoft satın alacakmış. Tabii diyoruz ya, bu sonucunda kaza geçirmiş bir nükleer santral ve yanılmıyorsam da zaten tamamen kapalı olan bir santral. Ama o kazadan dolayı değil. 2010'lu yıllarda hani bu nükleer enerjinin biraz çevrecilik kaygılarıyla devreden çıkarılmasından dolayı devreden çıkan bir nükleer santral. Tabii bu santralin yenilenmesi gerekiyor. Constellation Energy'nin yaklaşık 1.6 milyar dolarlık hayata döndürme projesi yapması bekleniyor ve bu proje kapsamında reaktör türbinlerinin ve soğutma sistemlerinin incelenmesi ve yenilenmesi gibi adımlar yer alıyor. Yani aslında modern standartlara kavuşturulacak bu santral. bir açıdan da. Burada haberde şeye de dikkat çekilmiş. Microsoft geçen sene bir iş ilanı vermiş ve bu iş ilanında demiş ki küresel büyüme için nükleer enerji altyapısının her alanında projelere liderlik edecek birini arıyoruz demiş. Yani Microsoft zaten bunun sinyallerini çok önceden vermiş. Microsoft bunda da hani tek firma değil. Çünkü Amazon da tıpkı Microsoft gibi bu senenin başında yine Pensilvanya'da Susquehanna nükleer santralinden gücünü alan bir veri merkezini 650 milyon dolara satın almış. Yani büyük firmalar artık karbon hedeflerini tutturabilmek için nükleer enerjiye yavaş yavaş yönelmeye başlamışlar diyebiliriz. Çünkü burada şuna bakmak lazım. Nükleer enerji, nükleer santraller özellikle Fukushima depreminden sonra, Fukushima faciasından sonra bir cadı avıyla devre dışı bırakılmaya başlandı ama kazaları ve sızıntıları saymazsak nükleer enerjinin çevreye olan etkisi ve insan ölümlerine veya insan sağlığına olan etkisi şu anda kullandığımız geleneksel enerji üretim yöntemlerine göre çok çok çok çok çok çok daha az. Çünkü şöyle düşün, eğer yenilenebilir bir enerji kullanmıyorsak, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidroelektrik santralleri gibi enerjinin çoğunu nereden elde ediyoruz? Fosil yakıtlardan. Bu doğalgaz da olabilir, petrol de olabilir ya da kömür de olabilir. Bunların hepsi atmosfere ya zehirli gaz salıyorlar, partiküller salıyorlar ya da saldıkları gazlar sera etkisiyle küresel ısınmaya yol açıyor. Yani bir şekilde insan sağlığına doğrudan etki eden şeylere sahipler. Ama nükleer enerjide bu söz konusu değil. Ve baktığında o yüzden karbon nötrleşme politikasında ve stabil enerji üretme açısından. Çünkü sen nükleer santrali bir kere çalıştırdığında o nükleer santralin artık ne kadar kömür çıkacak, ne kadar yakıt çıkacak, işte yakıt sıkıntısı var mı gibi bir derdi olmuyor genelde. Bunlar zaten çözülmüş oluyor. O yüzden nükleer enerji yavaş yavaş Amerika'da da özellikle tekrar gündeme alınan ve devreye sokulmaya başlanan bir enerji türü olarak yer alıyor. Hatta bu Three Mile Island nükleer santralinin daha önceden kapatılıp da artık tekrar yeniden kullanıma açılacak santrallerin ilk dalgalarından biri olacağı söyleniyor. Yani dalga dalga artık bu santraller tekrar kullanıma açılacak gibi duruyor. Son olarak şundan bahsedeyim Meriç. Mesela 2024 yılında veri merkezleri 350 terawatt saat güç tüketmişler. 2012 yılında bu 100 terawatt saatmiş. Yani geçtiğimiz 12 yılda 100 terawatt saatten 350 terawatt saate çıkmış. 3,5 katına çıkmış. Fakat 2026'da bu enerji ihtiyacının 620 ila 1050 terawatt saat arasında olması öngörülüyormuş. Şöyle düşün işte, 12 yılda 3,5 katına çıkan enerji ihtiyacı, veri merkezleri tarafından tüketilen enerji sadece 2 yılda 3 katına kadar çıkabilir gibi duruyor. Böyle bir enerji ihtiyacından büyüyen bir talepten bahsediyoruz. Bunu karşılamak için de nükleer enerji kaynakları tekrar gündeme gelmiş gibi duruyor. Ben açıkçası bunu olumlu bir adım olarak karşılıyorum. Doğru yönetildiği sürece 10 yıllardır, belki hatta 100 yıla yakındır bu enerji kaynakları temiz enerji sağlayabiliyorlar. Atıkları da düzgün yönetildiği ve hatta o atıkları tekrar yakıta çevirebilen daha değişik nükleer enerji santralleri kurulduğu sürece bu atıkları da minimize etmek işten bile değil. Umarım tekrar nükleer enerjinin daha da çok kullanıldığı, yani fosil yakıtlara göre daha çok kullanıldığı günlere geri döneriz.
Nükleer enerji iyidir ya. Ben de severim.
Umarım linç yemeyiz.
Yo, linçleyebilirler ya. Yani çünkü dediğin gibi şu an kullandığımız o geleneksel yakıtlara kıyaslanamaz bile nükleer enerji bence. Tamam, yeşil enerji güzel. Rüzgar enerjisidir, güneş enerjisidir. Bununla yapabiliyor muyuz, yeterince enerji alabiliyor muyuz? Alamıyoruz henüz. O zaman ikinci seçeneğe gitmemiz gerekiyor. Ve dediğin gibi bu arada zaten oradaki problem genelde insan hatasından kaynaklanıyor. Yani bu potansiyel bir tehdit yok ama insanlar düzgün yönetemezse tehdit oluşturabilir, normal bir şey. Yani istedikleri kadar linç etsinler kardeşim, ben buradayım. Nükleer enerjiyi savunuyorum.
Ya zaten bu arada linci gerçekten şakayla söyledim. Çünkü burada bilimsel veriler var. Senin dediğin gibi evet, yeşil enerji olmasını hepimiz isteriz ama dünyanın enerji ihtiyacı her geçtiğimiz gün artıyor. Ve bu artan enerji talebini dünyadaki bütün yeşil enerji kaynaklarını kullansak bile karşılama ihtimalimiz şu anda içinde bulunduğumuz teknolojik imkanlarla mümkün değil. Dolayısıyla stabil bir enerji kaynağına ihtiyacımız var. İşte bunun en başlıcası petrol ürünleri, fosil yakıtlar. Bir de bir tarafta nükleer tesisler var. Ve nükleer tesisler geriye dönüp baktığımızda gerçekten birkaç büyük facia dışında insan hayatına inanılmaz tehdit oluşturan enerji elde etme yöntemlerinden biri değiller. Ve hatta işte elde ettiği enerjiye göre karşılaştırma yapıldığında işte hani nükleer enerjiden şu kadar watt enerji üretilmiş bugüne kadar ve etkilenen insan sayısı bu kadar. Sonra gidiyorsun fosil yakıta bakıyorsun. Fosil yakıt çıkarıldığı her an bizim hayatımızı etkiliyor. Çünkü çıkarılmaya başlandığından itibaren doğaya bütün pisliğini saçan bir yakıt türlerinden bahsediyoruz. O yüzden bilimsel olarak da hani nükleer enerjinin fosil yakıtlardan daha kirli veya tehlikeli olduğunu savunmak çok mümkün değil açıkçası elimizdeki verilerle.
Bu biraz şey gibi değil mi? Mesela hava yolculuklarındaki ölüm oranıyla kara yolculuklarındaki ölüm oranını kıyaslayamazsın bile. Çünkü uçaklar son derece güvenli ama işte bir uçak kazasında 300-500 kişinin aynı anda ölmesi insanlarda o yanlış algıyı yaratıyor. Aslında sen karayollarında çok daha tehlikeli yolculuk geçiriyorsun hava yoluna kıyasla gibi bir şey gibi algılıyorum ben bunu.
Kesinlikle öyle. Buna da çok güzel bir kitaptan bir alıntı yapacağım açıkçası. Daniel Kahneman'ın bir kitabı var. Thinking Fast and Slow diye. Hızlı ve yavaş düşünme. Bu kitabında birçok sahip olduğumuz ön yargılardan ve değerlerden bahsediyor. Ve bu ön yargıların, değerlerin, inanışların adına ne verirsen bizim hayatımızı farkında olmadan nasıl etkilediğinden bahsediyor. Ve bu kitabında Daniel Kahneman mesela Availability Heuristic'ten bahsediyor. Tam olarak bu konuştuğumuz konu. Türkçe'ye de bunu ulaşılabilirlik kestirme yolu veya zihinsel kestirme olarak çevirebiliriz. Ama açıklamak gerekirse şu. Mesela bir konuyu değerlendirirken aklımıza daha çabuk hatırlayabildiğimiz sonuçlar daha büyük etkiye sahiplermiş gibi geliyor. İşte mesela uçak kazası. Bir uçak kazası olduğunda çünkü bütün dünyada gündem oluyor. O uçak kazası nerede olursa olsun. Ama günde belki binlerce hatta on binlerce kişi zaten trafik kazalarında hayatını kaybediyorlar. İşte bu yüzden insanlardaki algı şey oluyor. Her uçağa bindiklerinde ya uçak acaba düşecek mi diye korkuyorlar. Ama halbuki her arabaya bindiğinde hiçbir insan acaba kaza yapacak mıyım diye düşünmüyordur diye düşünüyorum. Tam olarak senin dediğin gibi yani nükleer enerji dendiğinde insanların aklına direkt Çernobil'de üstlerine nükleer serpinti gelen oradaki işte Pripyat'taki vatandaşlar geliyordur. Ama kimse kömür çıkarılmaya başlandığı andan itibaren ya da işte yakılmaya başlandığı andan itibaren doğaya salınan gazlar ve o gazların ve partiküllerin bizim ciğerlerimize işte diğer vücudumuzdaki bütün sistemlere olan etkisini düşünmüyor. Yani en basitinden bir araba yolda giderken bile elektrikli arabaysa bile lastikler bir petrokimya ürünü hani bir fosil kaynak ürünü ve o lastiklerin ufalanması sonucunda mikropartiküller doğaya saçılıyor ve o doğaya saçılan partikülleri o ya da bu şekilde biz vücudumuza alıyoruz. Ama bunları kimse düşünmüyor mesela. Tam olarak senin bahsettiğin konu. O yüzden nükleer enerjiyi sevelim ama düzgün şekilde yönetilen, kullanılan versiyonlarını adapte edelim.
Katılıyorum. Abi bu haber beni bir tık mutlu etti. Sıradaki haber. Ama doğru mu yorumladım? Pat Gelsinger'ın sonu mu geliyor kardeşim? Böyle yorumlayabilir miyiz bu haberi? Qualcomm Intel'i tamamen satın almak istiyormuş. Diyelim ki aldı. Pat Gelsinger CEO olmaya devam edecek mi?
Ya bu tür satın alımlarda falan en çok işine gelen ve en çok yararlananlar CEO'lar oluyor biliyor musun?
Hadi ya.
Evet, çünkü şirketini satıyorsan yani daha doğrusu şirketin satılıyorsa çok sağlam bir bonus alıyorsun ama çok sağlam. Ve transfer parası gibi düşünebilirsin. Hani Pat Gelsinger'ın işine son verseler bile Pat Gelsinger Intel'i satarsa öyle bir para alacak ki. Biz burada bırak her hafta konuşmayı, her saniye Pat Gelsinger'ı konuşsak ve tüm dünya konuşsa bunu o parayı aldıktan sonra çok umrunda olacağını zannetmiyorum.
Intel'in CEO'su olmasın da istediği kadar para alsın o kısmı da beni ilgilendirmez. O parasını alsın gitsin. Benim istediğim bu.
Böyle de ilkeli bir adamsın.
Aynen öyle. Ve umurumda değil Patrick Singer'ın parası varmış yokmuş, sokakta yaşamış, sarayda yaşamış. Ne fark eder? Benim için önemli olan bir daha Patrick Singer'ın suratını görmemek, ismini duymamak.
İnanılmaz bir Patrick Gelsinger düşmanlığıyla karşı
Hani
karşıyayız.
şey dinleyenler de diyecek ki bu çocuğun Patrick Singer'la hani birebir bir problemi var galiba. İki şahsi bir problemi var herhalde. Hani ne yaptı Patrick
Iowa State'te ders veriyormuş, sana da F vermiş geçmiş.
Singer?
Ya bu haber bu arada beni de şaşırttı. Biz ya 2 ya 3 gündem önce şundan bahsetmiştik. Qualcomm Intel'in partnerlik tarafını, client management tarafını almaya çalışıyor demiştik. Üçüncü parti ortaklarıyla işbirliği yaptığı kısmını almaya çalışıyor demiştik, düşünüyor demiştik. Fakat Wall Street Journal'ın yaptığı son habere göre Qualcomm belki de tarihindeki en zor finansal dönemden geçen Intel'i komple satın almayı düşünüyormuş. Tamamen satın almayı düşünüyormuş ve görüşmelere de başlamış durumda. Yani Intel'e de gitmiş gibi görünüyor. Burada şunu söylemek lazım. Tabii ki biz şaka yapıyoruz. Hani geyiğini yapıyoruz ama Qualcomm nerede güçlü bir firma? İşte hücresel bağlantı altyapıları tarafında çok güçlü. 5G, 4G altyapıları vesaire ve bunun yanında özellikle mobil işlemciler, ARM mimarili mobil işlemciler tarafında çok güçlü bir firma. Yine bu sene bahsetmiştik. Qualcomm yakın zamanda Windows bilgisayarlara da Snapdragon X serisi ARM işlemcileriyle giriş yapmıştı ve ilk kez Windows'a sahip bilgisayarlarda böyle güçlü bir mimari değişimin ayak seslerini duymuştuk diyebiliriz. Şimdi Qualcomm ARM mimarisine sahip işlemciler ve çözümler, çipler üretiyor. Intel ise x86 tarafında en büyük firma diyebiliriz belki de. Yani Qualcomm'un Intel'i alması muhtemelen rekabet kurumlarınca da engellerle veya şartlarla karşılaşacaktır. Yani ya diyeceklerdir ki hayır bu çok ciddi bir tekelleşmeye yol açar ya da diyeceklerdir ki evet satın alabilirsin ama işte şu şu şu departmanları alamazsın. Bunları satmak zorundasın, bunları ele geçiremezsin diye. Satın almanın gerçekleşmesi durumunda peki ne olur? İşte ARM ve x86 tarafında çok ilginç şeyler görebiliriz. Çünkü dediğim gibi birisi ARM mimarisini kullanan işlemcileri üretmede belki de pazarın lideri diyebileceğimiz bir firma. Ama bir yanda da x86 tarafında binlerce, on binlerce patente sahip ve bu patentlerini hem son kullanıcıya ulaşan kişisel bilgisayarlarda hem de kurumsal çözümlerde, sunucularda kullanan bir firmadan bahsediyoruz. Aynı zamanda hep söylüyorduk ya, Intel'in bir de fabrikası var, Intel Foundry diye. Yani sadece işlemci tasarlayıp ürettirmiyor. Aynı zamanda üretiyor da. Böyle bir iki gücün birleşmesi ciddi anlamda garip sonuçlara da yol açabilir. Yani ben de açıkçası hani öngöremiyorum. Ve aynı zamanda Qualcomm'la Intel de bu arada rakipler. Mesela laptop tarafında Qualcomm'un Snapdragon X işlemcisi Intel'in yeni çıkacak olan verimlilikte hani çok büyük iddialara sahip Lunar Lake mimarili işlemcileriyle kapışacak. Intel zor durumlardan geçiyor. Zaten daha önce defalarca bahsettik. %15'ten fazla iş gücünü çıkarmayı düşünüyor. Gereksiz bütün faaliyetleri durdurma kararı aldı ve hatta yakın zamanda Intel Foundry yani fabrika kısmını da bağımsız bir şirket, bağımsız bir iştirak haline getirme kararı aldı. Artık mali tablolarını etkilemesin diye. Hep birlikte göreceğiz. Ben de heyecanla bekliyorum. Hani alınsın veya alınmasın diye inan bu sefer bir içimden geçen bir şey yok. Ama alınırsa çok enteresan günler ileride bizi bekliyor. Belki de artık Windows bilgisayarların x86'yı bırakıp ARM çözümlere çok daha hızlı geçtiğini ve bunun bir ön adım olarak bütün kullandığımız cihazlarda, mesela konsollarda veya işte Mac'lere oyun gelmesi anlamında bizi etkilediği günleri hep birlikte görürüz. Bakalım ne olacak. Ama bu tabii satın alma konuşulacak. İşte sonrasında almaya çalışacak. Rekabet kurumları onay verecek. Onlar tamamlanacak. Yani bugün başlasa bile en az 2026'yı bulur diye düşünüyorum bunun tamamlanıp nihayete ermesi. Ve etkilerini görmemiz de muhtemelen 2030'lu yılları bulacaktır.
Kim öle kim kala da yani atalarımız ne demiş kardeşim düşenin dostu olmaz düşmeyeceksin. Hele ki kapitalist sistemde düşmeyeceksin.
Tökezlemeyeceksin bile.
Aynen öyle. Tökezlemeyeceksin bile. Öyle sonra kurdun şey, ne itin köpeğin maskarası olursun. Tamam mı? Ama Intel düşmeye devam ediyor. AMD'ye de PS6 ihalesini kaybetmiş. Daha PlayStation 5 yeni çıktı ya, neyse.
Evet, AMD son 2 jenerasyondur hem Xbox tarafında hem de PlayStation tarafında chipset sağlayıcısı konsollara. Yani ne demek istiyorum, son 2 nesildir ne demek? PlayStation 4 ailesi ve PlayStation 5 ailesi ile Xbox One ve Xbox Series ailelerine AMD chip sağlıyor. Burada mesela Nvidia sadece Nintendo Switch tarafında var. Intel hiç yok. Eskiden bu firmalar kendi çiplerini bir şekilde partnerlikle üretirlerdi. Bu konsollarda böyle son 2 nesildir bilgisayar donanımına oldukça yakınlaşmış durumdalar. Muhtemelen Intel'de hem o Intel Foundry'yi güçlendirmek, kendileri bir şeyler üretebilmek. Çünkü konsola girmek çok önemli bir şey. Firmalara stabil bir nakit akışı sağlıyor. Düşünsene 7 yıl boyunca 100 milyonun üzerinde satılacak bir konsoldan bahsediyoruz. Aşağı yukarı. Belki çok başarılı olacak. 100 milyonu da geçtim. Belki 200 milyona ulaşacak satışa dedi. Ama orada sürekli satılacak ve sana sürekli gelecek bir nakit akışından bahsediyoruz. Hem de çok büyük yenilikler yapmadan. Çünkü konsolların biliyorsun felsefesi şudur. Bir kere çıkarlar. Bu son iki nesildir. Gerçi ara nesil de çıkıyor. Geçen hafta konuştuğumuz gibi ama genelde bir nesil çıkarlar. Çok büyük değişiklikler, hatta neredeyse hiç değişiklik olmadan 6-7 yıl onun üretimi devam eder ve o 6-7 yıl boyunca sen o parçayı üretmeye devam ettiğin için ölçek ekonomisinden dolayı da aynı zamanda kar oranın da gittikçe artmaya başlar. Çünkü parçaları ve üretimi gün geçtikçe daha ucuza üretmeye başlarsın. Intel'de AMD ile birlikte PlayStation 6 için son 2'ye kalan rakiplerden biriymiş. Hatta son 3'te Broadcom'u elemişler. Broadcom da yine çok büyük bir çip üreticisi. Ancak Intel ve Intel Foundry maalesef AMD ve TSMC işbirliğine burada son aşamada yenilmiş. Bu arada 2022 yılında gerçekleşmiş. Düşün, konsollar ne kadar erken planlanıp üretilmeye başlanıyor. 2022 dediğimiz PlayStation 5 ve Xbox Series zaten 2020'nin sonunda piyasaya çıktılar. Ve 2024'ün işte sonuna geldiğimizde de PlayStation 5 Pro'nun çıktığını görüyoruz. Ve yeni bir PlayStation neslinin 2027'den önce çıkmaması planlanıyor. Yani hem Sony tarafı hem de buna çip sağlayacak veya başka materyaller ve komponentler, bileşenler sağlayacak firmalar 5-6 yıl öncesinden, yani bir önceki nesil piyasaya sürüldüğü andan itibaren belli olmaya başlıyor. Buradan da onu anlıyoruz. Reuters'ın içerideki kaynaklara dayandırdığı habere göre buradaki başarısızlığın, ihaleyi alamamanın asıl sebebi Intel'in Sony ile çip başına düşen kardan ne kadar alacakları üzerinde anlaşamamasıymış. Yani orada biraz bir açgözlülük yapmışlar gibi görünüyor. Bu arada Intel sözcüleri bu haberi haberdeki dilden dolayı yalanlamışlar ama haberin tamamını yalanlamamışlar. AMD ve Sony tarafından bir açıklama yapılmamış haberle ilgili. Ama bu maliyet odaklı yaklaşımın yanı sıra mesela AMD'nin de daha belki düşük bir kar marjına tamam olmasının yanı sıra muhtemelen Sony'nin geriye dönük uyumluluk konusunda AMD'ye daha çok güvenmesi ve daha çok önem vermesi de yatıyor olabilir. Çünkü son iki nesildir her ne kadar bilgisayar işlemcileriyle belki de birebir aynı olan mimariler kullanılıyor olsa da orada AMD'nin özel çözümleri de var ve gelecek nesilde AMD'nin üretecek olması demek son iki nesildeki oyunları çalıştırma konusunda daha sorunsuz, daha pürüzsüz bir deneyim yaşanabileceği anlamına geliyor. Yani PlayStation 6'da da AMD ve TSMC işbirliğinde üretilen işlemcileri göreceğiz. Intel burada da çok sağlam bir darbe almış. Aldığı darbe de 30 milyar dolarlık bir gelirden olmasına neden olmuş.
Şimdi ben 2-3 haftadır bir şey fark ediyorum. Sen PlayStation haberi koyup duruyorsun. Benden gizli sponsorluk anlaşması mı imzaladın? Bana açık açık söyle.
Ya keşke imzalasam da şu az sonra sunacağımız haberdeki cihazlardan bir tane gönderse Sony. Biz geçen hafta dedik ki PlayStation 5 Pro
duyuruldu, çıkacak ama çok da eleştirdik dedik. Yani 700 dolar Amerika'da vergiler hariç 800 euro Avrupa'daki fiyat inanılmaz yüksek dedik. Fakat Sony ne yaptı ne etti, hayranlarının gönlünü almakla kalmayıp bir de o hayranlarını belki de 1000 dolarlık bir paketi almak için kuyruğa soktu bu yeni duyurusuyla. Ne oldu abi? Şu oldu, 30. yılına özel konsolları ve aksesuarları duyurdu. Bunlar tamamen bu arada kozmetik. Hani insanlar şey diye düşünmesin. Ha biz 30. yıla özel bir Sony ürünü alıyorsak bunda bir performans artışı mı olacak? Özel bir şey mi olacak? Hayır. Bunlar tamamen kozmetik paketler diyelim. Sony'nin PlayStation'ı piyasaya sürmesinin üstünden tam 30 yıl geçti. Hatta tam tarihi 3 Aralık 1994. Ve Sony de buna özel olarak ürün gamındaki bütün PlayStation aksesuarlarını o eski PlayStation 1'deki görünümüne kavuşturuyor. Yani o gri dış kapaklar, PlayStation logosunun renkli olması, üçgen, yuvarlak, kare, çarpı tuşlarının renkleri. Retro bir tasarım dili getiriyor bu aletlere ve bunun yanında bunlar sınırlı sayıda üretilecekler. Asıl zaten olay orada. Yani sen pazara gittiğinde ben bir PlayStation 5 aksesuarı almak istiyorum, ben bir PlayStation 5 konsolu almak istiyorum ve bunun 30. yıla özel olanını almak istiyorum dediğinde her zaman bulabileceğin ve gidip de alabileceğin ürünler olmayacak. Bunun da detaylarından bahsedeyim. Neler olacak bu ürünler arasından? İlk olarak konsollar olacak. PlayStation 5 ile başlayalım. PlayStation 5'in dijital sürümü olacak 30. yıla özel. Ve bu paketin içinde DualSense kontrolcü ve disk sürücüsü alırsan, o disk sürücüsünün kapağı da beyaz olmasın, bu renge uyumlu olsun diye gri bir kapakla birlikte gelecek. Dikey stand bedava verilecek. Ve İlk PlayStation modellerindeki tasarım diline uygun USB-C kablo verilecek. Böyle o ilk PlayStation kontrolcülerin kablolarının girişleri hatırlarsın belki, böyle kalınlardı alete girdikleri yer. Öyle çok tatlı, çok hoş bir USB-C kablo ile gelecek. 4 adet PlayStation şekillerinden oluşan kablo bağı, PlayStation çıkartması, PlayStation posteri ve PlayStation ataçı verilecek. Bu paketin içinde bunlar olacak. PlayStation 5 Pro almak istersen yine 30. yıla özel, bu yukarıda saydıklarıma ek olarak bir de DualSense Edge kontrolcü gelecek. DualSense şarj istasyonu gelecek ve Pro konsolları 12.300 adetle sınırlı olacak. Ve her bir üründe kaçıncı adet olduğu yazacak. Mesela 600 bölü 12.300 ya da işte 1500 bölü 12.300. Bu da işte değerini özellikle oldukça artıracak. Yani hani sende zaten gözüne hoş geldiği için böyle manevi bir değeri olabilir ama aynı zamanda İleride koleksiyonerler için de inanılmaz bir maddi değeri olabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü çok sınırlı sayıda. Diyoruz ki bir nesilli konsol 100 milyon adet satılıyor. Yani PlayStation 5'in biz ömrünün sonuna geldiğinde 100 milyonun üzerinde satmasını öngörüyoruz. Ve bunlardan sadece 12.300 tanesi böyle sayılı bir versiyon olacak. Düşünsene onların değerini veya onların özel statüsünü. Bunlara ek olarak PlayStation Portal denen, PlayStation 5'ini uzaktan oynayıp kendi ellerinde bir ekrana yansıtabileceğin aksesuarı var. Onu alabileceksin yine 30. yıla özel olarak. DualSense Edge kontrolcüsü alabileceksin veya DualSense kontrolcüsünde ayrı olarak 30. yıla özel tasarımlarla alabileceksin. Şimdi bu ürünler 21 Kasım'da dağıtılmaya başlanacak, müşterilere teslim edilmeye başlanacak ama ön sipariş 26 Eylül'de PlayStation Direct veya yetkilendirilmiş diğer satıcılar üzerinden yapılacak. Ben Türkiye için araştırdım. PlayStation'ın sitesine girdim ve bildiğim başka yetkilendirilmiş, şu anda PlayStation'ı resmi olarak satan yerlere girdim. Maalesef bunlar için bir bilgi görünmüyor. PlayStation Direct ülkeleri ise Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İspanya, Portekiz, İtalya ve Avusturya. Bunu niye söylüyorum? Bu ülkelerde tanıdığınız birileri varsa, sizi seven insanlar varsa, bu ülkelerde bir PlayStation hesabı açtırabilirseniz, çünkü o ülkelerde hesap açtırabilmek için o ülkenin kredi kartı bilgilerini vesaire de girmek gerekiyor. Bir adres de girmek gerekiyor. Fatura ve gönderim adresi. Belki o sizi seven insanlara rica minnet 26 16 Eylül'de yakalayabilirseniz, eğer kara borsacılardan size bir şans düşerse, PlayStation Direct üzerinden bu ürünleri temin edebilirsiniz. Çünkü dediğim gibi gördüğüm kadarıyla Türkiye'de herhangi bir resmi satış kanalı bulunmuyor. Ha, ileride mesela gelecek haftaki güncellememize kadar bununla ilgili bir haber çıkarsa onu da duyururuz. Ama umarım isteyen insanlar kara borsacıların eline düşmeden, stokçuların eline düşmeden istedikleri ürüne sahip olurlar. Açıkçası benim de ağzımın suyu aktı ama sanırım ağzımın suyunun aktığıyla duracağım. Sadece bir peçeteyle kurulayabilirim ancak.
Ben istiyorsan peçete vereyim diyecektim. Hazır yanımda duruyor çünkü. Neden yanımda durduğunu söylemek istemiyorum ama...
Geçen hafta hastaydın, onu tabii evet, onu atlatmak.
Evet, hala evet, biraz uzun sürdü. Biraz uzun sürdü. Şimdi hastayım falan demek istemedim insanlara ama teşekkürler.
Geçmiş olsun Melih'ciğim.
Sağ ol, sağ ol. Zor bir hafta geçti. E bittik o zaman bugün de. Bittik, bitirdik.
Bittik. Aynen bittik.
Bittik.
Bittik de bitirdik de.
O zaman haftaya görüşürüz.
Görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.
Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. İyi haftalar.